Ayrım 48. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 407. Kız kardeşleri beş para etmeyen bu döküntüleri iştahla toplarlarken, Gülayşe'nin gözü gül ağacından çerçevesi içinde, karlı bir günde saat kulesi ve şehir resmine ilişmişti. Dikkatini çeken resim değil çerçevesiydi. Epeyce yükseğe asılı olan resmi indirebilmek için üşenmedi, yan komşunun derme çatma merdivenini alıp geldi. Çerçevesinden çıkardığı resmi yere attı. Sökük hırkaları, kırık sehpaları, çatlak kavanozları bile evirip çeviren kız kardeşleri, kirli ayaklarıyla resmin üstüne basıp geçtiler. Gülayşe Döngel, evine götürdüğü gül ağacından çerçeveye kendi düğün resmini yerleştirirken, İşli tavan göbeklerinin bile kıymetini bilmeyen yıkıcılar geldi, konağın depremde hasar görmüş duvarlarına balyozla vurmaya başladılar. Yoğun bir toz bulutu, Karnik Sabuncuya'nın efsanevi resminin üstüne yağdı, karlı bir günde saat kulesi ve şehir molozlara karıştı, yok olup gitti. Üç kardeşler pastanesinde su muhallebelerini yerler, üstüne sade kahvelerini içerlerken, başhekim Türkan Hanım'a yıllardır aradığı o resmi bulup bulamadığını sormuştu. Laf olsun diye sormuştu. Sohbeti internetten uzaklaştırırsa, boş boş bakarak yaşlı kadını dinlemek yerine iki kelime edebileceğini sanıyordu. Bu soru Türkan Hanım'ın aklına hastane kurulu üyelerini getirdi. Arşivinde hepsine büyük saygı duyduğu bu adamların Karnik Sabuncuyan tarafından çekilmiş portrelerinin bulunduğunu, siteye koymasının çok münasip olacağını söyledi. Hatta isterse yazacağını işittiği kitapta da kullanabilirdi. O ana kadar sıkıntıyla başını sallayan başhekim birden dirildi, heyecanlandı. Yaşlı kadına zahmet vermemek için kopyalarını çıkarttırır size aynen iade ederim diyecek oldu. Ama her türlü yenilikle haşır neşir olmaktan bir gün bile vazgeçmemiş, iki ayağı da çukurda olan yaşlı kadın resimleri sekreterine tarattığını, her ne kadar JPG dosyalarını e-mail ile tek tek göndermesi mümkünse de vakit kaybına lüzum olmadığını söyledi, resimleri bir CD'ye kaydettirip kendisine ulaştıracağını bildirdi. Türkan Hanım'ın gönderdiği CD'de sadece kurul üyelerinin portreleri değil, 1898'de ilk adımı atılan, 1902'de hizmete giren hastanenin yine Karnik Sabuncuyan tarafından çekilmiş açılış fotoğrafı da vardı. Fotoğrafta kurul başkanı Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey, üyeler Kalustyan Ara Bey, Ardıçoğlu Totodaki Bey, Nemlizade Hayati Bey ve Yelkencizade Rahmi Bey'in yanı sıra aylık 10 altın lira maaşla Fransa'dan getirtilen Türk dostu olarak bilinen hastanenin ilk başhekimi Alain Latour da yer alıyordu. Hepsi yakışıklı, hepsi karizmatik adamlardı. Fevkalade fedakar ve vatanperver oldukları kuşkusuzdu. Başhekim bu fotoğraftan o kadar etkilendi ki hamasi duygular gözlerinin dolmasına yol açınca arada bir gözü korktuğu için yazmaktan vazgeçer gibi olduğu kitabın hiçbir menfaat beklemeksizin halka hizmet etmiş bu ulvi adamlara ödenmesi gereken bir borç olduğuna karar verdi. Şehirde o yıllarda iki katlı ahşap bir konakta, yoksul ve yaşlı hastaların bakıldığı basit bir hastaneden başka sağlık kurumu yoktu. Biri Rus, ikisi Türk, üç doktor, birini çok yaşlı bir Rum'un, diğerini şaşı bir Ermeni'nin işlettiği iki eczane, şehrin sağlık ihtiyacına yetişemiyordu. Ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda, yoksullar çabucak ölüyor, zenginlerin İstanbul'a ulaşabilenleri yaşıyor, kalanı da yollarda telef oluyordu. Şehir halkı sağlık sorunlarını koca karıların kimi zaman dehşetli ölümlere yol açan ilaçlarıyla çözmeye çalışıyordu. Başta mutasarrıf olmak üzere ileri gelenler bunun büyük bir eksiklik ve üzüntü kaynağı olduğunun farkındaydılar. Aynı tarihte Padişah II. Abdülhamit, 8 aylıkken difteriden ölen kızı Hatice Sultan'ın anısına İstanbul'da Etfal Hastanesi adıyla bir hastane yapılmasını istemiş. Berlin'deki ünlü çocuk hastanesi Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus'un planları örnek alınarak modern bir hastanenin inşaatına başlanmıştı. Payitahttan bunca uzak bir şehirde, devlet-i aliden herhangi bir yardım göremeyeceklerinin bilincinde olan mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey, İstanbul'da yapılan görkemli hastaneden haberdardı ve kendi şehrini düşündükçe içi sızlıyordu. Kendi hastaneni kendin yap en iyisi diyerek ilk adımı attı. Osmanlı tebaasının genlerinde bulunan kendi ihtiyacını kendin gör anlayışı, Cumhuriyet ve demokrasi ile birlikte yerini devletten hizmet talep etmeye bırakacağına, ileriki yıllarda halk tarafından daha da benimsenecek, devletten hizmet istemeye korkan, eskaza görecek olursa minnettarlığından ne yapacağını şaşıran Anadolu halkı, 100 yıl sonra kendi okulunu kendin yap kampanyasına şaşılası bir coşkuyla destek verecek, bir Allah'ın kulu çıkıp okulumuzu da kendimiz yapacaksak devlet niye vergi alıyor diye sormayacaktı. Hamidiye Etfal Hastanesi, Padişah Hazretlerinin himayesi ve Osmanlı hazinesinin çil çil altınlarıyla bir yılda tamamlanıp hizmete girerken, mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey başkanlığındaki ekip, İstanbul'a kıyasla mahrumiyet bölgesi sayılan bir şehirde yaptırdıkları hastanenin 4 yılda bitirilmesini büyük başarı saydılar. Hastane, koskoca imparatorluğun hiçbir maddi desteğini almadan neredeyse kusursuz yapılarak hizmete girmişti. Bu nedenle açılış töreninin Sabuncuyan tarafından çekilen fotoğrafında binanın yapımında tüm emeği geçenler iftiharla tebessüm ediyorlardı. Fransız cerrah Alain Latour Türk dostuydu gerçekten. Ama bunun öyle abartılacak bir tarafı yoktu. Aslına bakılırsa Türk dostu olmaktan çok, kendi memleketinde kazanamadığı 10 altın lira aylığın yüzü suyu hürmetine gelmişti ve başhekim Demir Demir'in gözlerinin sulanmasına yol açan gülümsemesinin altında, şehir halkının kendisini bağrına basmasından doğan mütehassıs olma hali kadar, bu geri kalmış şehirde birkaç yıl çalışıp iyi bir birikim yapması halinde Toulouse'da bir bağ evi satın alıp şarapçılığa başlama ihtimalinin verdiği umut da vardı. Gerçi operatör doktor Alain Latour görevini layığıyla yerine getirdi, mesleğini asla savsaklamadı, birçok hastayı ölümden döndürdü, hastaneyi tıkır tıkır işletti. İşin ilginç yanı, birkaç yıl içinde dönerim diye düşünen Fransızın, gördüğü içten sevgi karşısında şehir halkına 12 yıl aralıksız hizmet vermesiydi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte faaliyeti durdurulan hastaneyi gözyaşları içinde terk edip memleketine döndü. 12 yıl süren Karadeniz macerasından sonra Toulouse'da bir bağ evi alıp şarapçılık yapma hevesi kalmamış, Paris'teki büyük hastanelerde iş bulamayınca doğduğu şehre Marsilya'ya yerleşmişti. Orada mütevazi şartlarda cerrahlık yaparak Akdeniz'le Karadeniz'i karşılaştırıp Karadeniz'in sert havasını, vahşi dalgalarını tartışmasız daha çok sevdiğine karar vererek bağıra bağıra konuşan, baca gibi sigara içen, aksi ama dost balıkçı arkadaşlarını özleyerek ölmüştü. Başhekim bu tarihi hastanenin şöyle 300-400 sayfalık, kuşe kağıda basılmış, deri ciltli, şömizli bir kitabı kesinlikle hak ettiğini düşünüyordu. Matbaacı Kamer, baskısı benden başhekimim, takmayayım kafanıza dediği halde ürkütücü bir hesap çıktı. Kağıdıdır, renk ayrımıdır, cildidir, şusudur, busudur derken kitabın epey pahalıya mal olacağı anlaşıldı. Başhekim sponsor arayışındaydı. Henüz kitabı yazmış değildi gerçi ama kabaca tasarlamıştı. Bir sponsor bulmasının motivasyonunu artıracağını düşünüyordu. Hastanenin tarihini kronolojik olarak anlatacaktı. İlk sayfada hastanenin kurulmasına önayak olan mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey'in resmi yer alacak. Ardından hastane kurulu üyelerinin resimleri gelecek. Bu silsileyi takip eden resim, gerek hastanenin son başhekimi, gerekse kitabın yazarı olması sıfatıyla kendisine ait olacaktı elbette. Bütün resimlerini çıkarıp incelemiş, içine sinen bir tek resim bile bulamamıştı. Yalnızca 21 yıl öncesine ait bir vesikalığı iyi gibiydi. Onda epeyce yakışıklı ve heybetli görünüyordu. Bıyıklı olmasa daha iyiydi ama o yıllarda bıyık erkekliğin şanından sayılıyordu. Aslında kitaba 20 yıl önceki halini gösteren bir resim koymasının gülünç bulunacağının farkındaydı. Ama artık yaşlandığını, eskisi kadar iyi görünmediğini de biliyordu. Teknisyen çocuk Emrah, siteye koymak için başhekimden bir resmini isteyince utana sıkıla konuyu açtı. Nedense fotoğraflarda hep göründüğünden daha yaşlı çıktığını söyledi. Başhekime yalakalık etme fırsatını kaçırmayan Emrah, "Başhekimim, siz yeni bir tane çektirin, ben Photoshop'la istediğiniz hale getiririm," dedi. Nedir bu Photoshop? Başhekimin hiçbir fikri yoktu. Ama Emrah'a güveniyordu. Gerçi bir yığın anahtarı, ucunda Fenerbahçe amblemi bulunan adi bir anahtarlıkla Blue Jean'inin kemer köprüsüne takan, daha askere bile gitmemiş bu çocuğun, hastanede yatan madde bağımlılarına esrar ve hap temin ettiğini bilse dünyayı başına yıkardı. Hastanenin bilgisayar sistemiyle ilgili işlerin bir türlü bitmemesinin, Emrah'ın hastaneye neredeyse postu sermesinin nedeni buydu. Başhekimin bunu anlaması hiç zor değildi aslında. Ehliyet alalı 6 ay bile olmayan çocuğun nasıl olup da altına araba çektiğini, günde 2 paket kırmızı Marlboro içecek parayı nereden bulduğunu merak etse yeterdi. Madde bağımlılarının yattığı kata bakan hademelerin işlerinden hiç şikayetçi olmamaları, görev yerlerini değiştirecek olduğunda kıyametleri koparmaları da dikkat çekici bir husustu. Ama kafayı yazacağı kitapla bozan başhekim bunlara hiç dikkat etmiyordu. Kitaba bu değerli portrelerden sonra hastanenin ilk binasının yine Sabuncuyan imzalı açılış fotoğrafını koyacaktı. Sonraki sayfaya sadece tarih diye başlık atacak, ardından da asıl metin gelecekti. Yıl 1898 diye başlayacaktı da gerisini nasıl yazacağını bilmiyordu. Birkaç kez yazmaya çalıştı. Yıl 1898. Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey, "Efendiler, her tütün denginden 40 para, tüccar konşimentosundan da 30 para kesilsin, bu güzel şehrimize, şehrimiz kadar güzel bir hastane yapılsın," dedi. Şehir halkı Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey'in arzusunu emir telakki etti. Yazabildiği satırlar henüz bu kadardı. Bu cümleleri de yine Türkan Hanım'ın arşivinde bulunan hastanenin tarihinin anlatıldığı 1950'li yıllarda 3,5 yıl yayımlanmış bir gazetede okudu. Gerisini getiremeyince ilham gelir ümidiyle Türkan Hanım'ın gönderdiği CD'de bulunan hastanenin kurucularının Emrah'ın her birini kağıda bastığı fotoğraflarına bakıyor. Özellikle fesine rağmen Avrupa'yı kesilmiş keçi sakalı, redingotu ve kravatıyla tam bir batılı izlenimi uyandıran Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey'in yüzüne dalıp gidiyordu. Resmine her baktığında yakışıklı mutasarrıfı Şair-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan'a benzetiyor, güftesi bu büyük şaire ait olan "Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi ya Rab" diye başlayan o meşhur şarkıyı mırıldanmaktan kendini alamıyordu. Hüsnü Simavi Bey hakikaten çok yakışıklı bir adamdı. 4 kere evlendi. İlk karısı Ayşe Edibe'yi kısır olduğu gerekçesiyle boşadı. 2 senedir evli oldukları halde Ayşe Edibe'nin bir türlü hamile kalamayışı, Hüsnü Simavi Bey'in itibarını fena halde sarsıyordu. Buna daha fazla katlanması mümkün değildi. Zaten yüzünü görmeden evlendiği karısını ruhsuz, cansız, işvesiz buluyor, kadınla yatası da gelmiyordu. Sonunda doğuramamasını bahane edip babasının evine gönderdi. Kahrından öle yazan Ayşe Edibe, mutasarrıfa korkunç kırıldı. Kısır olmadığından emindi, haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Mevkii benden aşağıdadır, ağa kızına yakışmaz demedi, babasının kahyasının genç oğluyla evlendi. Daha evliliğinin senesini doldurmadan da nur topu gibi bir oğlan doğurunca kısır olmadığı, mutasarrıfın kadıncağıza haksızlık ettiği anlaşıldı. Severek aldığı ikinci karısı Asi Gülcemal, hemen hamile kalmasaydı mutasarrıfın itibarını yerden toplaması mümkün değildi. Ayşe Edibe Gülcemal'den önce doğurunca mutasarrıfın erkekliğine ilişkin dedikodular ayyuka çıkmış, ikinci karısının karnı burnunda oluşu bile şehir kadınlarının fısıldaşmasını önlememişti. Doğan çocuğun kime benzeyeceği merakla bekleniyordu. Mutasarrıfın Gülcemal'den doğma ilk oğlunun hık demiş burnundan düşmüş olduğu anlaşılınca adamcağız göğsünü gere gere dolaşır oldu. Genç kızlığında at bindiği, abilerinin pantolonlarını giyip takkelerini takarak kahveye gittiği, erkek değilim sesimi kesip oturayım demediği, gerektiğinde gözünü budaktan sakınmadan kavgaya giriştiği için daha çocukluğunda adı Asiye çıkan Gülcemal, çevreye verdiği isyankar ve erkeksi hissin aksine çok doğurgan, çok dişi bir kadındı. Mutasarrıf garip bir önseziyle Gülcemal'in hemen hamile kalabileceğini hissetmiş, yakınlarının sanki doğurganlıkla bir alakası varmış gibi kızın erkeksi tavırlarını üstü kapalı bir biçimde ima etmelerini aldırmamıştı. Haklı olduğu meydana çıktı. Anne olduktan sonra iyice yumuşayan, erkeksi hallerini de geride bırakan Asi Gülcemal, ilk oğlundan 11 ay sonra bir oğlan daha doğurdu. Bu iki oğlanı iki kız, ardından bir oğlan daha takip etti. Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey, 5 çocuğunun annesi Asi Gülcemal'i, 15'ine yeni giren yumuk gözlü Esma'ya aşık olduğu için boşadı. Aslında boşamak istememiş, sana bir ev açayım, çocuklarınla otur, ben de ara sıra gelirim demişti. Ama bu teklif, şehrin önemli tüccarlarından Uzunoğlu Yakup Bey'in biricik kızı, haksızlığa asla boyun eğmeyen Gülcemal'in fena halde gururuna dokundu. Bu ayrılığı büyük bir tatsızlık çıkmadan halletmek isteyen mutasarrıfın gönlünü almak için söylemeye yeltendiği sözlerin bir kelimesini bile dinlemedi, nikahı altında kalmayı kabul etmeyerek babasının evine döndü. Bir zamanların Asi Gülcemal'i perişandı. Boşanır boşanmaz arkasından atlı kovalıyormuş gibi Esma'ya nikah kıyan kocasını affetmiyor, adama gece gündüz beddua ediyordu. 5 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan boşayan mutasarrıf, kendisinden 27 yaş küçük 3. karısı Esma'nın daha evliliklerinin ilk günlerinde sarı hummaya yakalanması üzerine harekete geçti. Şehirde bir hastane olmayışının acı sonuçlarını idrak eden adam, şehrin ileri gelenleriyle bir aradayken her fırsatta konuyu sarı hummaya getiriyor, bir hastane yaptırmanın şart olduğunu söylüyordu. Ama hastane yaptırmak karısının hastalığına çare değildi, Esma için çok geç kalınmıştı. Mutasarrıf yumuk gözlü Esma'sına, Esma da gençliğine doyamadı. Evliliklerinin ayı dolmadan daha ilk geceden hamile kaldığını kimsenin bilmediği kızı toprağa verdiler. Selefinin acılar içinde öldüğünü öğrenen Gülcemal, çarşafını giydiği gibi kendini dışarı atmış, başucunda Kur'an okunmakta olan cansız bedenin yattığı konağın önüne gelip, ellerini gökyüzüne kaldırarak avazı çıktığı kadar "Ey büyük Allah'ım!" diye bağırmaya başlamıştı. Aralıksız bağırıyor, acılı sesi adeta havayı yırtıyordu. Huşu içinde Kur'an dinleyen kadınlar, Gülcemal'in sesiyle pencerelere üşüştüler. Çarşafı başından sıyrılmış, dizlerinin üstüne çökmüş bir halde, sürekli "Ey büyük Allah'ım, hikmetinden sual olunmayan yüce Rabbim!" diye bağıran delimsirek kadını ibretle izlediler. Gülcemal Esma'nın adını anmıyor, mütemadiyen kaderden, Allah'ın adaletinden dem vuran cümleler söylüyordu. Hiç kimse beyaz çarşafla örtülmüş, şişmesin diye üstüne bıçak konulmuş bedenin yattığı odaya kadar ulaşan bu canhıraş feryatları durdurmaya yeltenmedi. Asi Gülcemal sesi kısılıncaya kadar "Ey büyük Allah'ım, yüce Rabbim!" diye bağırdı. Sonunda Gülcemal'in arşı inlettiğini duyan uzun oğlu Yakup Bey ve Gülcemal'in büyük oğlu koşup geldiler. Biraz tatlı sözlerle, biraz da çekiştirerek kadını alıp eve götürdüler. Vicdan azabıyla huzur arasında gidip gelen, yorgunluktan bitap düşen kadın, oturduğu sedirde uyuyakaldığında, koskoca mutasarrıfın içini çeke çeke ağladığını görenler, Gülcemal'in ahının bu kadar çabuk tutmasına hayret ediyorlardı. Esma'nın ölümüyle yüreği bir nebze soğuyan ama kocasını affetmeye yanaşmayan Gülcemal, babasının şehre modern bir hastane yapılması için dönümlerce arazisini tahsis ettiğini duyunca çıldırdı. Bunu öğrendiği sırada hamamdan yeni çıkmıştı, saçları ıslaktı, fil dişi tarağıyla o güzelim saçlarını tarıyordu. Konağın çalışanları aralarında fısır fısır konuşurlarken kulak kabarttı, mutasarrıfın adının geçtiğini duydu. Konağın hizmetini gören kızlar başından beri Gülcemal'den yanaydılar. Uzun oğlu Yakup Bey'in arazisini damadının emrine vermesini akılları almıyordu. Bey'den çekinip durumu saklamaya kalkıştılarsa da Gülcemal'in ateş saçan gözlerini görünce olup biteni fısıldayıverdiler. Gülcemal bir an düşecek gibi oldu, sonra yerinden ok gibi fırladı. Akşamın o saatinde saçım başım ıslak demeden evden çıktığı gibi lapa lapa yağan karın altında binek hayvanı ticareti yapan babasının Selçuklular döneminden kalma bir kervansarayda bulunan yazıhanesine gitti. Her biri kirli paslı işlerle meşgul onlarca erkeğin arasından tak tak yürüyerek geçip yazıhaneye giren başka bir kadın olsaydı, erkekler kadına rahat huzur vermezler, kocasını, babasını, ağabeyini, iplerini elinde tutan erkek her kimse onu, insan içine çıkamaz hale getirirlerdi. Ama gelen asi olduğu kadar asabi de olan Gülcemal'di. İçlerinden biri kazara, "Bacım, akşamın bu vaktinde sokakta işin ne?" diye soracak olsa, soranı alimallah duvara yapıştırırdı. 48. ayrımın sonu. Sayfa 415.